Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Sony'nin PlayStation 4 için geliştirdiği PlayStation VR hakkında deneyimlerimizi ve bilmeniz gereken detayları paylaşacağız. İlk olarak PlayStation VR'ın teknik özellikleriyle başlayalım. Her göz için 960x1080 piksel çözünürlükte görüntü verebilen 5.7 inç boyutlarında OLED ekrana sahip olan gözlük 90 Hz ve 120 Hz tazelim oranlarını destekliyor. Kaskın henüz prototiplerini deneme şansına eriştik fakat son ürüne çok yakın olan prototiplerdeki deneyimimiz esnasında ağırlığı ve ergonomisiyle ilgili bir problem yaşamadık. Kafaya oldukça güzel bir şekilde oturan kask aynı zamanda 3 boyutlu ses desteği de sunuyor ve ekstra kulaklık bağlanarak kullanılıyor. Ön yüzünde ve arka bant kısmında yer alan ışıklar sayesinde sisteme bağlı olan PlayStation kamera vasıtasıyla kaskın 3 boyutlu konum hesabı da yapılabiliyor. Kaskın düzgün kullanılabilmesi için PlayStation kameraya ihtiyacımız var. Kontrolcü olaraksa Move kontrolcülerini veya PlayStation 4 kontrolcüsünü kullanabiliyoruz. Bildiğiniz gibi DualShock 4 üzerinde yer alan LED'ler aynı kaskta olduğu gibi kamera tarafından algılanarak konum bilgisi işlenebiliyor. Kask en düşük 90, normal şartlarda ise 120 kare saniye gösterecek şekilde dizayn edilmiş. Sony, yüksek kare saniye gösterim oranları ile kask kullanımından ulaşabilecek baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetlerini en azı indirmeyi planlıyor. Oculus ve Vive'da 90 kare saniye gösterim oranlarının yeterli görülmüş olması Sony'nin işi olabildiğince garanti altına almak istediğini gösteriyor. PlayStation 4'ün donanımı düşünüldüğünde ise 90 ve 120 kare saniye gibi değerlerin abartı olduğu açık. Cihazın gücü özellikle modern oyunlarda kimi zaman Full HD çözünürlük altında ancak 30 kare saniye yetebiliyorken, 3 boyutlu görsellik sunulurken nasıl olacak da bu yüksek kare saniye oranları tutturulacak sorusu ilk akla gelen şey oluyor. Sony geliştirdiği bir kare tanımlama ve çoklama teknolojisiyle 30 kare saniye görüntüyü akıcı 60 kare saniyeye, 60 kare saniye görüntüleri de 120 kare saniye yükseltebildiğini, bu işlem sırasında da GPU'nun çok az yorulduğunu iddia ediyor. Sony'nin 3 boyutlu filmlerde de kullandığı aradaki kareleri tahmin etme teknolojisi ne kadar verimli olacak ve oyunlarda görsel kaliteyi etkilemeden başarı sağlayabilecek mi birlikte göreceğiz. Elimizdeki gerçekler üzerinden konuşmamız gerekirse PlayStation 4'ün halihazırdaki donanımı modern oyunları aynı grafik kalitesiyle sanal gerçekliğe aktarma konusunda yetersiz geliyor. DriveClub ile yaşadığımız sürüş deneyimi esnasında görseller PlayStation 3 seviyesine dahi değildi. Evet, sanal gerçeklik kaskı ve direksiyon birleştiğinde orta eşsiz bir deneyim çıkıyor ve ilk deneminin heyecanıyla grafikleri çok önemsemiyorsunuz fakat deneyime alıştıkça grafiksel detaylardaki eksiklik rahatsız etmeye başlıyor. Geliştiricilere bu durumun nedenlerini sorduğumuzda ise PlayStation 4 için geliştirilen ve düz versiyonu bile donanımsal limitler nedeniyle Full HD 30 kare saniye olan DriveClub'ın kask için 60 kare saniyede çalıştırılması gerektiği ve sürekli 60 kare saniye değerinin yakalanabilmesi için de grafiklerden feragat edildiği cevabını aldık. Araçta aynalar dahi yoktu. Geliştiriciler son sürümde en azından aynalara yer vermeyi ümit ediyorlar. Eğer ben araç sürmeyeceğim, yan koltukta seyahat edeceğim derseniz grafikler biraz daha toparlıyor ama dediğim gibi hala bir PlayStation 3 seviyesinde değilken PlayStation 4'ün görsel deneyimini beklemek yanlış olur. Kaskın PlayStation kamerayla ortaklığı oldukça verimli çalışıyor. Derinlik algılama kısmında tekleme veya gecikme hissetmiyorsunuz. Sony'nin aktardığı rakamlara göre tüm süreçteki gecikme 18 milisaniyenin altında. Kamera ve kask üstündeki ledler işbirliği sayesinde ise kask oda içindeki gezinmenizi dahi algılayıp oyuna veya diğer içeriklere aktarabiliyor. Move kontrolcüler de aslen PlayStation 3'te duyurulmuş bir teknoloji olmasına rağmen sanal gerçeklikte oldukça iyi bir iş görüyor ve bir yerden sonra elinizde kontrolcüleri tuttuğunuzu unutup sanal gerçeklikte gerçekten ellerinizi kullanıyormuşçasına bir hisse kapılıyorsunuz. Özellikle London Ace olarak isimlendirilen demoda Move kontrolcüler çok güzel iş görüyorlar ve çekmeceleri açmak, silah karmak ve biten şarjörleri mastan çantadan alıp silah takmak çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Kask bir kablo yardımıyla sisteme bağlanıyor. Kamerada yine kablo ile sisteme bağlı. Sanal gerçeklik için sadece kontrolcüler kablosu iletişim sağlıyor. Bu da alacağınız her ek kontrolcü için ekstra şarj ihtiyacı doğuruyor ki sanal gerçeklik tutkunlarının bir tane de toplu şarj istasyonu edinmelerinde fayda var. Zira sanal gerçeklik oyunlarında kaskın kablosu bir şekilde idare ediliyor ama şarjı biten kontrolcüye takacağınız kablo ile oynamanız imkansız. Sony, Paris oyun haftasında halihazırda oynadığımız oyunlar yanında 200'den fazla geliştiricinin sanal gerçeklik kaskı için içerik geliştirdiğini duyurdu. Bu önemli, zira sanal gerçeklik kaskı konsolun halihazırdaki gücü düşünüldüğünde kendine özel içeriklerle daha iyi bir deneyim sağlayacak gibi duruyor. GT Sport ise grafiksel olarak neler sunacak merakla bekliyoruz. DriveClub kask düşünülerek geliştirilen bir oyun olmadığı için grafiksel kayıplar oldukça can sıkıcı seviyede olabiliyor. Fakat kask için sıfırdan tasarlanan bir motor bir nebze de olsa durumu toparlayabilir. 450 dolar seviyesinde bir fiyatlandırma ile 2016 ilk çeyrekte raflardaki yeni alması planlanan kaskın 100 dolar kamera, 100 dolar da moveset eklendiğinde kullanıcıya en az 650 dolarlık bir maliyeti olacak gibi duruyor. PlayStation'ın belki de en güçlü hamlesi olacak PlayStation VR, konsolun gücüyle ilgili soru işaretleri eşliğinde kısa bir süre sonra raflardaki yerini alacak. Kim bilir, belki de kask ile birlikte sanal gerçeklik oyunlarına özel daha gelişmiş bir PlayStation 4 hamlesi de görebiliriz. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? PlayStation VR'a sahip olmayı planlıyor musunuz? Bu incelememizde PlayStation VR'ı detaylıca gözden geçirdik ve deneyimlerimizi aktardık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.